Ayrım 17. Umutlar ve İdamlar. Altan Öymen. Sayfa 176. Kütahya'ya gidiş. Sonrası malum, Menderes daha sonra odasına bağlanan telefonlardan gelişmeleri öğreniyor. Eskişehir valisiyle görüşüyor. Sabaha karşı valinin katkısıyla heyette bulunan Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve eski Kore Birliği Komutanı Emekli General, o sıradaki DP Milletvekili Tahsin Yazıcı bir araya geliyor. Menderes'in güvendiği yurt içi bölge komutanlarının yardımıyla oluşturulan bir koruma grubuyla birlikte üçü bir arada arabalara binip Kütahya'ya doğru hareket ediyorlar. Ondan sonrası 27 Mayıs ertesindeki gazetelerde ayrıntılarıyla yer almıştır. Kütahya valisi Menderes'e ve beraberindeki heyeti makamında misafir ediyor. Menderes valinin telefonundan bazı başka illerin valileriyle görüşüp oralardaki durumu da öğrenmeye çalışıyor. Fakat o saate kadar Eskişehir'de idareye el koyan ihtilalci subaylar durumu öğrenip Menderes'in gidiş yolunu tespit edip Kütahya'ya askeri uçakla bir ekip göndermişlerdir. Ekibin başında sonradan Hava Kuvvetleri Komutanlığı da yapacak olan o sıradaki binbaşı Muhsin Batur vardır. Ekibiyle birlikte vilayet binasında valinin misafiri olan Menderes ve arkadaşlarına durumu anlatıyor. Diyor ki, silahlı kuvvetler memlekette idareyi ele aldı. Benim vazifem sizi Eskişehir'e götürmektir. Menderes soruyor, yani beni tevkif mi ediyorsunuz? Batur, sizi emniyet altına alarak Eskişehir'e götüreceğim diyor. Menderes'i ve arkadaşlarını uçağa davet ediyor, biniyorlar. Eskişehir askeri havaalanına inip orada bir süre kaldıktan sonra yeniden kalkan uçak oradan Ankara'ya hareket ediyor. Güvercinlik havaalanına iniş yapıyor. Dönemin başbakanının önce Eskişehir'den Kütahya'ya gidişi, sonra uçakla Eskişehir'e dönüp Ankara'ya gelişiyle ilgili haberler 27 Mayıs gününün öğle saatlerine kadar gizli tutulmuştu. Milli Birlik Komitesi'nin radyodan yayınladığı bildirilerde Celal Bayar başta olmak üzere devlet yöneticilerinin koruma altına alındığı açıklanıyordu. Ama Menderes'in durumu hakkında bir açıklama yoktu. Bu da tabii ihtilalcilerin duruma hakim olup olmadığı konusunda spekülasyonlara yol açıyordu. Menderes acaba bir yere gizlendi ve orada bir direniş hareketi oluşturmak mı istiyor, yoksa yurt dışına mı çıktı? Askeri yönetime karşı direnişi bir başka ülkeden mi organize edecek? Kulak gazetesinde böyle sorular gündeme getirilmeye başlanmıştı. Menderes'in Kütahya'da muhafaza altına alınıp uçakla Ankara'ya getirildiği haberi Milli Birlik Komitesi bildirisi olarak radyodan yayımlanınca bütün o sorular ve rivayetler ortadan kalktı. O sırada Menderes ile Polatkan'ın güvercinlik havaalanında uçaktan inmeleri sırasında bir de fotoğraf çekilmişti. O sırada Yeni Sabah gazetesinin Ankara bürosunda çalışan ünlü foto muhabiri Hüseyin Ezer, Menderes'in güvercinlik havaalanına ineceğini ve iniş saatini nasıl yaptıysa öğrenmiş, havaalanı yöneticilerinden izin alıp o fotoğrafı çekmişti. O da Menderes'in Yassı Adaya götürülmeden önce muhafaza altındaki ilk fotoğrafı olarak kayda geçti. Bu bölümde artık Cumhuriyet dönemimizde 37 yıldır iktidarda bulunan sivil yöneticilerin yerine askeri bir yönetimin geçişinin anlatımı son buluyor. Bundan sonra anlatacaklarımız o askeri yönetimi oluşturanların icraatıyla ilgili olacak. 27 Mayıs'ın ilk günlerindeki sivil kesimin durumuyla ilgili izlenimlerimi ve ihtilalde yazmıştım. Bu kitapta da devam edeceğim ama şimdi sıra yönetime el koyan askerlerde. O ilk günlerde onların durumu neydi? Gelecek bölümdeki konumuz o. 8. Bölüm. Erken gelen ben de üyeyim diyordu. Bildiriler Milli Birlik Komitesi adına yayımlanıyordu. Ama o komite daha kurulmamıştı. Üye sayısı 38 olacaktı. Ben de üyeyim diyen 60 subay vardı. Devletin ihtilalden sonraki yönetimi nasıl olacak? Feshedilmiş meclisin ve hükümetin görevlerini kimler üstlenecek? Görevlerine fiilen son verilmiş memurların yerine kimler nasıl atanacak? Bir önceki kitapta belirttim, Ankara'nın belirli merkezlerinin o günkü manzarasına göre o konularda daha önceden yapılmış herhangi bir plan yoktu. Plan bir yana, ihtilali yapanlar tarafından alınmış kararlar da yoktu. Buna zaten ihtilali yapanların o zamana kadarki durumları da müsait değildi. Hepsi subaydı ama çoğunun görevleri değişik yerlerdeydi. Hep birlikte oturup konuşmak bir yana, aralarında birbirlerini yüz yüze görüp tanımaya bile imkan bulamamış olanlar vardı. Birbirlerini tanımış olanların bir kısmının da ihtilal sonrası dönem için düşünceleri birbirinden tamamen farklıydı. Birleştikleri ve hazırlıklı oldukları konular 27 Mayıs günündeki operasyonların uygulanmasıyla ilgiliydi. Sonrasını konuşup kararlar almaya o operasyonlar tamamlandıktan sonra başlayacaklardı. 27 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli yerlerindeki durumu gördükten sonra benim de gazeteci gözüyle edinebildiğim izlenimler böyleydi. Ama bu durumu asıl ihtilali yapan subayların en faal isimlerinden Orhan Erkanlı'nın anlattıkları gösteriyor. Erkanlı o subayların İstanbul ekibindendi. 27 Mayıs öncesinde binbaşı rütbesiyle Davutpaşa kışlasında 3. Zırhlı Tugay'ın tank taburu komutanıydı. 27 Mayıs ve 28 Mayıs günlerinde İstanbul'daki operasyonların ön safında yer almıştı. Anılarında o iki günde alınan sonucu şöyle özetliyor. Anılar, sorunlar, sorumlular. Orhan Erkanlı, 1972 İstanbul. 27 Mayıs akşamı Türkiye'nin her yerinde DP iktidarı yıkılmış ve askeri yönetim iş başına gelmişti. Memleket radyo tebliğleri, telsiz ve telefon emirleriyle idare ediliyordu. MBK denen hükmî şahsiyet, Türkiye'de iktidarı ele geçiren kişiler kimlerdi? Herkes bunu merak ediyor. Birbirine soruyor fakat cevap alamıyordu. Aslında bu soruların doğru cevapları da yoktu. Biz dahil kimse hakiki durumu bilmiyordu. Erkanlı'nın bu saptaması ihtilalcilerin Ankara'da bulunanlarının daha yakından gördüğü bir gerçekti. 27 Mayıs'tan sonraki ilk iki gün içinde ihtilali yapanlardan adı resmen bilinen tek subay Milli Birlik Komitesi'nin başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'di. Komitenin öteki üyelerinin adları henüz belli değildi. Sadece albay Alparslan Türkeş'in adı ihtilal bildirisini okuduğu için sesinden tanınmış ve öğrenilmişti. Öteki üyelerin isimleri hakkında söylentiler vardı ama bunlardan hangisinin doğru olduğu kesin olarak bilinmiyordu. Komiteden önce hükümet bilinen şuydu. Milli Birlik Komitesi yeni yönetimin yasama organı olacaktı. Feshedilen meclisin görevlerini üstlenecekti. Üyelerinin isimleri elbette önemliydi. Ama ihtilalin başındakiler daha da öncelikli bir durumla karşı karşıyaydı. Yeni yönetime yasama organına ek olarak bir de yürütme organı gerekiyordu. Yani hükümet. Hükümet üyelerinin isimleri en azından başlangıç döneminde yasama üyelerininkinden daha da önemliydi. Çünkü onlardan özellikle bir kısmının bazı belgelere imza atmaları şarttı. Devletin o ilk günlerdeki en acil işlerinin yürütülmesi için gerekli yetkileri kullanacaklardı. Örneğin ihtilal 27 Mayıs'ta yapılmıştı. 3 gün sonraki 1 Haziran günü tüm memurlara, askerler dahil maaşları ödenecekti. İktisadi devlet teşekküllerinin, şimdiki adıyla kitlerin, işçilerinin de ücretleri, dış borçların, iç borçların ödenmesi, birçok alandaki mali işlemlerin yapılması da aynı şekilde ertelenemeyecek işlerdendi. Bütün o işlerin görülmesi için her şeyden önce bir Maliye Bakanı gerekiyordu. Tabii ekonomik alanla ilgili diğer bakanların da belirlenmesinde fayda vardı. Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma Bakanı gibi. Ayrıca ihtilal sonrasında asayiş işlerinin bir an önce kontrol altına alınması için de İçişleri Bakanı'nın belirlenmesi, o da herhalde çok önemliydi. Gene acil olarak doldurulması gereken bir makam Dışişleri Bakanlığı'ydı. Ülkede ani bir yönetim değişikliği olmuştu. Bunun dost, düşman, diplomatik ilişkide bulunduğumuz tüm devletlerce resmen kabul edilmesi ve tanınması gerekliydi. Bunun için de Başbakan ile birlikte Dışişleri Bakanı da herhalde hiç vakit geçirilmeden görevine başlamalıydı. Aslında hükümetin sadece belirttiğimiz bakanlarının değil, tüm bakanlarının atanmasıyla bir an önce ve bir bütün halinde ortaya çıkması daha da isabetli olacaktı. Başbakanlığın yüksek derecedeki memurlardan oluşan yakın kadrosu da ihmal edilmemeliydi. Devlet Bakanlığı ile birlikte Başbakanlığı da Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel'in üstlenmesi doğal sayılıyordu. Ama onun hem Milli Birlik Komitesi Başkanlığı sıfatıyla yasama organının hem başbakan olarak yürütme organının başında olması halinde üstleneceği görevler çok yoğundu. Bürokrat kadrolarında da güveneceği yardımcılara ihtiyacı vardı. Ayrıca ihtilalin temel gerekçesi eski anayasal düzenin çiğnenmiş olmasıydı. Bunun yerine yeni bir anayasal düzen kurulması gerekiyordu. Bunun için de bir mekanizma kurulması şarttı. İhtilalciler arasında bütün bu ihtiyaçlar üzerinde tartışıldı ve hükümet konusuna öncelik verildi. İhtilalden sonraki ilk gün 28 Mayıs günü o öncelikli iş tamamlandı. Bunun fazla düşünülüp araştırma yapmaya imkan bulunmadan alelacele yapılmış olduğu belliydi. Nitekim kısa bir süre sonra o bakanlar kurulunu bizzat ihtilalcilerin beğenmediği ortaya çıkacaktı. İhtilalin o ilk bakanlar kurulunun ilk üyelerinin büyük kısmı 2 ay sonraki Ağustos ayında Milli Birlik Komitesi kararıyla görevden alınacak, yerlerine yenileri getirilecekti. 3 asker, 3 sivil. O ilk bakanlar kurulunun oluşumu şöyleydi. Başbakan Milli Birlik Komitesi'nin de başkanı olan Orgeneral Cemal Gürsel'di. Gürsel ayrıca Milli Savunma Bakanlığı görevini de üstlenmişti. 3 önemli bakanlığa gene birer general getirilmişti. Başbakan yardımcılığına İstanbul'da 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Fahri Özdilek, İçişleri Bakanlığına Tuğgeneral Muharrem İhsan Kızıloğlu, Ulaştırma Bakanlığına Harbukulu Komutanı Tümgeneral Sıtkı Ulay. Öteki bakanların hepsi sivildi. Maliye Bakanlığına geçmiş dönemin tanınmış politikacılarından Ekrem Alican atanmıştı. Alican 1950 ve 1954 seçimlerinde meclise Demokrat Parti'den 2 dönem Sakarya Milletvekili olarak seçilmişti. DP içindeki İspat Hakkı Hareketi'ne katılarak partisinden ayrılmıştı. Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer almıştı. Alican siyasal bilgilerin mali şubesinden mezundu. Maliye müfettişliği yapmıştı, saygın bir politikacıydı. İhtilalden sonra kurulan partilerden Yeni Türkiye Partisi'nin kurucu genel başkanı olacaktı. 1961 anayasasından sonraki ilk mecliste kurulan 2. hükümetin başbakan yardımcılığını da yapacaktı. Öteki bakanların önemli bir kısmı bürokrasiden geliyordu. 3'ü benim siyasal bilgilerden hocalarımdı. Profesör Cahit Talas Çalışma Bakanı olmuştu. Fehmi Yavuz Milli Eğitim, Şefik İnan da Devlet Bakanı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na tanınmış bir doktor bilim adamı Nusret Karasu, Adalet Bakanlığı'na bir hukukçu hakim Abdullah Bulat Gözü Büyük getirilmişti. Öteki bakanlar arasında eski Karayolları Genel Müdürü Daniş Koper ve Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın gibi kamuoyunca bilinen isimler de vardı. 2 aşamalı bir atama. Bakanlar Kurulu'nun kuruluşunda Gürsel'i ve yakın çalışma arkadaşlarını en fazla uğraştıran atama, Dışişleri Bakanlığı'na yapılan atama oldu. Gürsel o bakanlığa o güne kadar Dışişleri Bakanlığı'nın o günkü adıyla Genel Sekreterliği, sonraki adıyla Müsteşarlığı görevinde bulunan Selim Sarper'i getirmek istiyordu. Sarper, Moskova Büyükelçiliği dahil önemli dış görevlerde de bulunmuş olan deneyimli bir diplomattı. 27 Mayıs'tan sonraki o nazik günlerde dış politikanın onun tarafından yönetilmesinde fayda görülüyordu. Ama Sarper ihtiyatlı bir diplomattı. Görevi kabul etmekte tereddüt gösterince onun yerine o sırada Moskova Büyükelçiliği görevinde bulunan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Fahri Korutürk akla geldi. Bakanlar Kurulu listesine Korutürk'ün adı konuldu. Listenin radyodan ilk açıklanmasında Dışişleri Bakanlığı'na Korutürk'ün atanmış olduğu görülüyordu. Fakat Sarper'e de ihtilalcilerden bir kere daha düşünün telkinleri devam ediyordu. Sarper Bakanlar Kurulu listesini gördükten sonra bir kere daha düşündü ve teklifi kabul etti. Bunun üzerine listedeki isim herhangi bir açıklama yapılmaksızın değiştiriliverdi. Radyonun Bakanlar Kurulu üyelerinin adlarının okunduğu daha sonraki yayınlarında Dışişleri Bakanı olarak Sarper'in adı ilan edildi. Korutürk Büyükelçilik görevine bir süre devam ettikten sonra 1968 yılında Cumhurbaşkanı kontenjanından Cumhuriyet Senatosu üyeliğine getirilecek, 1973 yılında da Cumhurbaşkanı seçilecekti. O görevde 7 yıllık süresini tamamladıktan sonra eski cumhurbaşkanı sıfatıyla tabii üye olarak yeniden senato üyeliği yapacaktı. Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması Dışişleri Bakanlığı'na Sarper'in atanmasıyla tamamlandı. Kurulan yeni düzene göre en ağır çalışma yükü Gürsel'in üzerindeydi. Gürsel, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte henüz kadrosu açıklanmamış olan Milli Birlik Komitesi'nin başıydı. Ayrıca bir profesörler kurulu tarafından yürütülecek olan yeni anayasa çalışmaları da ona bağlıydı. Anayasacılar ve Türkeş. Yeni anayasanın hazırlanması için gene ihtilalin ilk gününde bir komisyon kurulmuştu. Başkanlığına İstanbul Üniversitesi'nden rektör Profesör Sıddık Sami Onar getirilmişti. Üye olarak da Profesör Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Profesör Hüseyin Nail Kubalı, Profesör Ragıp Sarıca, Profesör Tarık Zafer Tunaya ve Doçent Doktor İsmet Giritli davet edilmişti. Kurul üyeleri aynı gün özel uçakla Ankara'ya getirilmişler, görevlerine başlamışlardı. Bu çalışmalara Ankara Üniversitesi'nden öğretim üyeleri de katılacaktı. O heyetin çalışmaları da Gürsel'in kontrolü altında olacaktı. Gürsel'in bu kadar yükün altından kalkması için hükümette onun doğrudan doğruya vereceği talimatı yerine getirmekle görevli 3 devlet bakanı vardı. Mustafa Amil Artus, Hayri Mumcuoğlu ve Nasır Zeytinoğlu. Bu 3 isim Gürsel'in daha önceden tanıdığı ve güvendiği bakanlardı. Gürsel'in başbakanlıktaki çalışmalarını kolaylaştırmak için yapılacak çalışmaların başına ise Kurmay Albay Alparslan Türkeş gelmişti. Türkeş Milli Birlik Komitesi üyeliğinin yanında başbakanlık müsteşarlığını da üstlenmişti. Bu Türkeş'in ihtilal yönetiminin ikinci adamı gibi görülmesini pekiştiriyordu. Böylece Gürsel'in başkanlığındaki hükümetin işlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan en acil iş tamamlanmıştı. Ama gene Gürsel'in başkanlığında yasama görevini yürütecek olan Milli Birlik Komitesi'nin resmen belirlenip açıklanmasına henüz sıra gelmemişti. Erkanlı erken gelen oturmuş. İhtilali yapanların o günlerle ilgili durumunu gene Orhan Erkanlı'nın anılarından izleyelim. Erkanlı 27 ve 28 Mayıs günleri İstanbul'daki faaliyetini bitirdikten sonra 29 Mayıs akşamı birkaç arkadaşı ile birlikte kendisinin de kurucusu ve üyesi olduğunu düşündüğü komiteye katılmak üzere uçakla Ankara'ya gelir. İlk durağı komitenin o sıradaki çalışma yeri olan Başbakanlık binasıdır. Gerisini onun yazdıklarından izleyelim. Komite ismini almış olan topluluk Başbakanlık'ta çalışıyordu. Kapıdaki nöbetçiler beni içeri almadılar. O günlerde ortalıkta dolaşan yüzlerce binbaşıdan ne farkım vardı? Kimse kimseyi tanımıyor ve kimse kimseye güvenmiyordu. Tam bir kargaşalık, şaşkınlık ve düzensizlik içindeydik. Silah zoruyla başbakanlığa girebildim. Bakanlar Kurulu'nun toplantı salonuna girince şaşkınlığım bir kat daha arttı. 50-60 kişilik bir kalabalık kabine toplantısı yapılan masanın etrafında kısmen oturmuş, kısmen ayakta, her kafadan bir ses çıkıyor. Bunlar kimdi? Çoğunu tanımıyordum. MBK denen bu topluluk muydu? Tanıdık arkadaşlarla görüştük. Bir kenara iliştim. Konuşulanları dinlemeye başladım. Sabaha karşı başbakanlıktan çıktım. Şiddetli bir yağmur yağıyordu. Taksi bulamadım ve annemin Cebeci'deki evine kadar yaya yürüdüm. 3 gündür Türkiye'yi idare ediyorduk. Fakat binecek bir araba bulamıyorduk. Bu yürüyüş bana iyi geldi. Daldığım rüyalardan ayıldım. Yıktığımız devletin altında kaldığımızı, çok kısa zamanda duruma hakim olamaz ve kendisine komite ismini veren bu grubu düzene sokamazsak, devleti de kendimizi de batıracağımızı idrak ettim. 60'tan 38'e inen kadro. Erkanlı kendi anlatımıyla ondan sonraki günlerde arkadaşlarıyla birlikte durumu düzene sokmaya gayret eder. Ama bunun çok güç olduğunu görmektedir. Milli Birlik Komitesi üyesi olarak veya kendisini öyle sayarak ortada dolaşan 60 kadar subay vardı. Kimse ne yapılması gerektiğini bilmiyordu. Erkanlı'nın saptamaları şöyle devam ediyordu. Adedi bazen 60'a çıkan bu toplulukla ve bu perişanlık içinde özellikle Gürsel'in tutumunun belli olmasından sonra başarılı ve faydalı bir çalışma yapmak imkanı kalmamıştı. Birbirini tanımayan, hiçbir fikir ve usulde beraberliği olmayan bu heyet tesadüflerle bir araya gelmişti. Daha sonraları söylendiği gibi erken gelen, ben komite üyesiyim diye oturmuş kalkmıyordu. Orhan Erkanlı anılarında yazdığına göre evvelden birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla toplanıp bu duruma bir çare arar. O 60 kadar kişiyi bulundukları salonda bir araya getirip kapıları kapattırarak onlara bir öneri yapar. Öneri şöyle bir aşamalar dizisinden oluşmaktadır. Aralarından 6-8 kişi seçecekler ve komite üyelerinin isimlerinin saptanmasını onlara bırakacaklardır. Seçilecek 6-8 kişi dışında herkes salon dışına çıkacaktır. İçeridekiler tarafından belirlenen Milli Birlik Komitesi listesi salonun dış kapısına asılacaktır. Listede isimleri olanlar içeriye alınacak, alınmayanlar dışarıda kalacaktır. Buna kimse hiçbir şekilde itiraz edemeyecektir. Dışarıda kalanlara sonradan Milli Birlik Komitesince münasip görevler verilecektir. İçeride olanlar Milli Birlik Komitesi üyesi olarak göreve başlayacaktır. İsimleri kamuoyuna ilan edilecektir. Uygulanan bu usul tamamen gizli kalacaktır. Erkanlı anılarında bu öneriye önce itirazlar olduğunu, fakat kendisinin ve arkadaşlarının gerekirse zor kullanmayı göze almış olduklarını, itirazcıların bunu fark ettikten sonra tartışmayı uzatmadıklarını ve sorunun bu şekilde çözüldüğünü anlatır. Böylece ihtilalcilerden 6-8 seçicinin oluşturduğu 38 kişilik liste Milli Birlik Komitesi üyelerinin listesi haline geldi ve 13 Haziran 1960 günü radyoda ilan edildi. Ertesi günlerde de gazetelerde komite üyelerinin isimleri askeri kıyafetteki fotoğraflarıyla birlikte yer aldı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 189.